Ayrım 15. Boğaz Gezgini. Pascalis G. Lambardis. Sayfa 191. Şam, Ekim 1953. Halk dilinde Eş Şam denen Şam'a Muhammed hiç gitmemiş. Çünkü dediğine göre cennete bir kere gidebilirdi insan. Kentin kapılarından önce insan El Guta'yla, Şam'ın vahasıyla karşılaşıyordu. Çölden gelen kervanların için cezbettiği anlaşılıyordu. Nil nehrini şekillendirdiği Kahire gibi Şam'da da yalın kırmızımsı bir dağ var. Kabil'in Habil'i öldürdüğü. Eskiden burayı Mekke'nin kapısı derlermiş. Sokaklarında kargaşa vardı. Kamyonlar, at arabaları, bisikletliler, askeri arabalar ve her tarafa dağılmış insanlar. Kadınların zorunlu olarak başlarında geleneksel örtüleri olan izar vardı. Erkekler ise kamis denen uzun beyaz gömlek giyiniyor ve başlarına da bir bağ ile defalarca sararak tutturulan uzun bez parçasını doluyorlardı. Bu sokaklarda Hristiyanları kovalayan Saul, Tanrı'nın kendisiyle konuşmasının ardından biçim değiştirmiş, havari Pavlos'a dönüşmüş. Böyle duygular içindeydi Angelos çöle vardığında. Şehitler Meydanı'nda küçük bir otel buldu. Onlara Helen olduğunu söyleyince Araplar ona nazik davrandılar. Suriye halkının bilinçaltında Helenistik dönem hala yaşıyordu anlaşılan. Büyük İskender tarafından M.Ö. 333'te İssos Savaşı'ndan sonra oluşturulan Seleukos Hanedanlığı altında daha o zamandan yerleşik birçok kişi dil ve kültür bakımından Helenleşmişti. Angelos, İzak'ın verdiği adresteki adamı bulmaya çalıştı. Doğu pazarlarında, suklarda, önleri mal dolu, yarı karanlık dükkanlarda dolandı. Bir ara ümidini kaybetti. Yakınlarda bir kahve vardı. Yorgunluğunu gidermek için biraz oturmaya karar verdi. En iyi bildiği dil Fransızcaydı ve burada bu dili konuşabilecekti. Kahve üzeri kapalı bir köşedeydi. Dışarıya küçük masalar dizilmişti. Angelos bunlardan birine oturdu. Yandaki masalarda Suriyeliler nargile içiyordu, dumanı hoş kokan. Gelen garsondan o da bir nargile istedi. Garip bir şekilde tüm müşteriler ona bakıyordu. Sakallarını kesmişti, yüzü canlanmıştı. Pervasız tavrıyla emin ve kendine güvenen. Lülenin üzerindeki tümbekten hoş bir koku yayılıyordu. Kentteki uzayıp giden gürültü, etkin kokuyla birlikte Angelos'un da sıkıntı dolu duygularını alıp götürüyordu. Sokaklardaki hareketlilik insanı iç sıkıntılarından uzaklaştırıyordu. Kadınların ifadelerini sadece kara gözleri yansıtıyordu. Bedenlerinin görünen yerleri sadece gözleriydi. Büyük bir cazibe taşıyordu. Bu halkların kendine özgü bir bilgelikleri vardı. Eski zamanlardan beri de rakipsizdiler. İstanbul'daki Stamatis'in kahvesini anımsadı. Orada yaşadıkları ve ilk hayallerimizi dile getirdiğimiz idealler geldi aklına. Kısa bir süre önce aldığım mektubunda da bana şunları yazmıştı. Dostum ve düşünce arkadaşım, bugün gözlerimi kapadım, dünyanın en güzel kentinde yaşanan geçmişi andım ve derinden duygulandım. Özlem duygusu, gözyaşı ve büyük bir arzu getirdi. Seninle bir araya gelip konuşmayı, daha da önemlisi oraya gelmeyi. Bunu hep istiyorum ama bugün fazlasıyla. Uzak kaldığım bunca zamandan sonra sana kendimi yalnız hissettiğimi giz olarak söyleyeyim. Belki de Şam'a kadar gelmem yetti, hiç yoldaşımın olmadığını söylemem için. Sık sık Anahit'i düşünüyorum. Bir gün kalabalık arasında bir duyguya kapıldım, orada bir yerde gözleri bana bakıyordu. Ah! O güzel gözler, onu öyle ortada bıraktığım için suçluluk diyorum. Hep aklımda. Stamatis'in kahvesinin kapısında beklediğini anımsıyor musun? Hala dün gibi aklımda. Bizi buralara kadar getiren sahip olduğum inanç ve dirliğin suçu. Sayfalarca yazdığı mektupta son yaptıklarından da söz ediyor ve şöyle bitiriyordu. Senden iki şey rica ediyorum. Bir araya gelmemiz için ya Suriye'ye ya da sınıra en yakın yere gelmeni. İkincisi, Anahit'e ne olduğunu öğrenmeni istiyorum. Onu bulmak için elinden geleni yap. Öğren ve bana bildir. Görüşmek üzere. Anahit gittiğinden beri bir sanrı gibi yanındaydı. Düşüncelerindeydi. Kalbinin kraliçesiydi ve özünde kalbinde tekti. Oradan hiç gitmemişti. Yanında olsun olmasın. Belki de ilişki kurmak istememesi daha iyiydi. Nesim Er Rahip, 45 yaşlarında esmer yüzüyle çekici biriydi. Coşkulu tavrı, önceden de tanıştıkları sıcaklığını veriyordu. Yüz hatlarının belirginliği, siyah ipek bir kordonla başına doladığı beyaz sarıklı hali, Arap aslını tamamlıyordu. İzak'ın mektubunu okuyunca Angelos'u iştenlikle kabul etti. Oysa böyle bir karşılama ummuyordu. Fransızcayı Arap aksanıyla konuşuyordu, kumaş işiyle uğraşıyor ve Fransızlarla alışveriş yapıyordu. Mağazası oldukça büyüktü. Tüm raflar doluydu. Tezgahlar kumaş yığınıyla doluydu. Nasıl geldin buralara Yunan? Doğu beni çekiyor. Biraz yakınınızda yaşamaya, sizi tanımaya karar verdim. Doğu büyüleyici bir ateş parçasıdır. Böyle bir isteğin olduğunu duyduğuma sevindim. Farklı bir yapıya sahip olduğun anlaşılıyor. Bilgili görünüyorsun, ne yaptığını bilen biri gibi. Bunu gözlerinden okuyorum. Niçin burada olduğumu biliyorum, Nesim. Bilinçli olarak nerede bulunduğumu biliyorum. Burada, Şam'da sana yardımcı olmak benim için bir onurdur. Daha da önemlisi seni İzak'ın göndermesi. Buyruk sayarım bunu. Angelos ona İzak'ı nereden tanıdığını sorduğunda bir gün hayatını kurtardığını söyledi. Bu yaşlı Yahudi'ye taparım dedi. Coşkusunu etrafına da yayıyordu. Onunla bir arada olmayı isteyen Angelos'a bile. Arap koruması altına almışçasına onu benimsedi ve ona Şam'da hiçbir şeyden korkmamasını söyledi. Kentteki yaşantını içine soktu onu ve görmek istediği tarihi yerleri gezdirdi. Siz Araplar ne çetin bir toprağa sahipsiniz dedi Angelos. Dağların eteklerinde kurulmuş olan kentin açık alanlarını dolaştıkları sırada. Ne yapmamız gerektiğini bilmek için de çetin hayat. Yani diğerlerinden farklısınız. Doğal olarak sözün gelişi batının çok gerisindeymiş gibi görünebiliriz. Fakat daha güzel yaşam biçimlerini edindik. Bu yüzden dostum daha çok ilgi alanımız var. Doğru yere geldin birçok şeyi görmek ve tatmak için. Burada ölçü yoktur. Ne kadar derine gidersen o kadar iyi anlarsın. Kendini zamana bırak. O ne göstereceğini bilir. Kalbinin istemesi ve becerikli olman yeterli. Şam'a geldiğinden beri yaklaşık 2 ay geçti. Saul'ün din değiştirdiği yol üzerinde 2 katlı eski bir evin oldukça küçük bir odasında kalıyordu. Kudüs'e oranla küçük de olsa kaldığı yerde huzur vardı. Elbette ki yeri karşılaştırmıyordu. Fakat burada yüksek tavanlı açık yerlerde kendini daha iyi hissediyordu. Alelacele yapılan sehpayı ışın uygunluğu açısından pencere yakınına koymayı tercih etti ve Suriye'de iskan edenler konulu dizi tablolarına başladı. İlk konusu güçlü parıltılar içinde görünen İsa ile konuşmak için yolu Şam'a düşen Havari Pavlos'un din değiştirmesi oldu. Açıkça şaşkına döven Havari Pavlos'un yüzü tablonun ortasını kaplıyordu. Yukarıya ışık içinde gelen İsa'ya bakaraktan. Sol altta havariler korkmuş halde Saul'u izliyordu neler olduğunu anlamadan. Yine de İsa'nın kendisine söylediğini duyar. Senin için zordur çivilerin üzerine tekme atmak diyerekten. Angelos, İsa öncesi Helenistik dönemiyle ilgili yeni bir ışık ve de sefere kalkışan Büyük İskender'in ısrarını da bulmaya çalışıyordu. Doğuya olan eğilim, kültürlerin evrenselliğinden yola çıkarak Helenlerin sadece fetih amaçlı değil, ayrıca kültür yayılımı için de harekete geçmeleri arzusunu yaratmıştı. Doğuya yolculuk Angelos'u sarmıştı. Geçmiş olayların yaşandığı ülkeleri ve yerleri görüyordu. Aklına koyduğu büyük kara seferlerindeki güçlü yapısıyla Büyük İskender'i de resmedecekti. Kültürlerinin Makedon ordusunda büyük etki yaptığı Doğu halkları arasında. Bu yüzden onu Doğu dünyasının sahip olduğu çok renklilik gibi inanılmaz giysilerle resmediyordu. Doğu esin oluyordu Angelos'a kaybolmasın ve yaşayan öğeleriyle birleşsin diye. Oldukça başarılı bir eserle Şam'ın geçmişindeki farklı dönemleri ifade edecekti. Aristoteles'i İskender'le konuşurken eliyle ona doğuyu işaret ederken betimleyecekti. Doğu seferleri düşünü gerçekleştirme zamanının geldiği İskender'in bakışından anlaşılmaktaydı. Büyük tablonun sol üst kısmında bu iki kişi Makedonya yönü tarafında betimlenmişti. Daha aşağıda Havari Pavlos Şam'a girerken daha ötede ise Hazreti Muhammed bir tepede uzaktan eş Şam'ı seyrediyordu. Girdap renkleriyle ve tablonun sağ tarafında yer alan ve kervanların El Guta vahasında son bulduğu Şam'a odaklaşan bakışlarıyla iletişimi kurulan farklı zamanlara ait 3 birleşim. Eserin anlamının geçmişin izlerinin silinmediği ve farklı dönemlere yayılan Şam düşüncesini taşıdığı açıktı. Bu cezbetme sanat değerini yükseğe ve hiç sönmeyecek bir düşünceye çıkarıyordu. Tablosunda esen doğu rüzgarı kalpleri rahatlatıyor ve Angelos'un içinden sanata yayılan ruhu birleştiriyordu. Farklı boyutları içeren etkileyici grift bir eser olmuştu. Sanatçının adını daha yüksek bir basamağa çıkarma niyetini taşıyordu. İsa'nın yaşındaydı, 33. Büyük İskender gibi uzak yerler ruhunun iskanı oluyor, birikiminden yeni sonuçlar doğuyordu. Orta Doğu'ya ayak bastığından beri günler güzel geçiyor, ruhu aydınlanıyordu. Bu kadar parıltıyı eğer görememişsen, boyamamışsan, olağanüstü gecelere de yabancı kalıyorsun demektir. Yeni doğan günün ilk renkleriyle gördüler seni, bugün sürekli resmettiğini. Yeryüzünün her yerinde yaşayabiliyorsan, yaşıyorsundur. Eğer çıkarsa karşına kanlı yollar, yaşamın pahasına kendini tehlikede buluyorsan, yaşıyorsun demektir. Yorgunluğun içinden çıkar tüm gücümüz. Karşına çok erken getirdiklerinde de onu tanımayabilebilirsin. Sanki bu akşam ay ışığını yastık olarak başıma koyuyorsun. Altın rengine bürünüyor ve ışık saçıyorsun bana. Böyle anlardan korurum kendimi ve günlerdir bitmez geceler varlığımda kapalı. Görüyor ve anımsıyorum yıl be yıl. Ve beni bu korku alıyor yaşamı hedefleyen eserleri sana göstermeye yetişemeyeceğim diye. Merhametliğe dua ediyorum. Beni burada bir yerde bıraksın ve bana nefes bile aldırmasın diye. Şam'da geçen 8 aydan, doğuda geçen yaklaşık 4 yıldan sonra Arap adetleri üzerine bilgi edinmişti. O hoş kokuları insanın aklını başından alıyor ve büyülü doğuda yaşamaya itiyordu. İskender'de de olduğu gibi. Bir gün küçük bir çocuk geldi evine ve akşamleyin Nesim'in onun dükkanında bekleyeceğini bildirdi. Bir hafta olmuştu görüşmeyeli. Akşama Arap ona bir sürpriz hazırlamıştı. Selamun aleyküm dedi dükkana girerken. Nesim o sırada iki kadına kumaş gösteriyordu. Angelos'un sesini hemen tanıdı ve gülümsedi. Aleyküm selam efendi dedi. Seni çok özledik. Bir araya gelmek için seni davet etmek mi gerek? Kadınlarla ilgilenme işini bir elemanına bıraktı ve Angelos'un yanına geldi. Acaba bizi terk mi ettin İskender diye takıldı ona. Ona İskender diyordu takılmak istediğinde. Seni nasıl bırakırım Nesim? Bir haftadır görünmüyorsun merak ettim ama seni başka bir nedenden dolayı çağırdım. Dışarı çıkınca konuşuruz. Şimdi büroya geçelim birer çay içelim. Birazdan da çıkarız. Dükkanda çeşit çeşit kumaş vardı. Renk doluydu. Müşterilerin görmesi için kumaşları açmak Nesim'i yormaz. Hatta kumaşları okşardı. Bu alışkanlığı Angelos'a da geçti. O da kumaşları birbirinden ayırt etmeyi öğrenmeye başlamıştı. İran kumaşlarının çok güzel olduğunu söylüyordu. Bugün canın ne çekiyor İskender? Samimi olarak söyleyeyim mi? Evet. Kötü mahallelere ve müzikli yerlere gidelim. Kaygılarımızı unutalım, içelim. Öyle de oldu. Şam'ın büyülü gecesine daldılar. Doğu Papatyası denen yere gittiler. Gece yarısı sokaklarda sarhoş halde dolaşmaya başladılar. Dinlenmeler için onları bir yere getirdiler. Kanepelere büyük yumuşak minderler üzerine oturttular. İçkiler, meyveler sunuldu. İlgi gösterildi. Çeşit çeşit içkiler, meyveler ve nargileler. Sarhoş edici kokularla insanı büyüleyen, yerinden kalkmayı zorlaştıran, tüm güzelliği içinde barındıran bir ortamdı. Güzel vücutlu fahişeler, iki efendinin isteklerini yerine getirmek üzere etraflarında dolanıyordu. Her şey senin için İskender dedi bağıraraktan. Çok yakınıza geldiğimi görüyorum. Bize bağlanmaya başladın. Söylediğimi dinle. Doğru Nesim, kendime geldim. Hiç böyle keyif almamıştım. Ey gidi büyük doğu, insanın aklını başından alıyorsun. Kendilerini kadınların kucaklarına bıraktılar, tüm arzularını gidermek üzere. Gökyüzü açılıyor ve değişiyor. Hoş koksun ve susayan çiçekleri sulasın diye. Avuçlarda kokluyorlar. Böyle günlerde çıkardı dışarıya bereket ve o zaman çıkış parlak olur da yaşamın türlü zevkleriyle. Palmiye ağaçları alacakaranlığın getirdiği rüzgardan sallanıyordu. Çok ötelere yolculuk ediyordu rüzgar. Önlerinden geçerek belki de İstanbul'a gidecek nefeslerini de götürecekti. Birilerinden selam aldığını hissediyordu. Esen rüzgarın nereden geldiğini anlıyor musun Angelos? Evet doğudan. Oralara da gitmeyi ister miydin? Evet, İran, Hindistan planlarım içinde bir gün oralara da gideceğim. Bugün seni çağırmamın bir nedeni de bu. Yani 20 gün için İsfahan'a gitmem gerekiyor. Bazı işlerim var. Senin de benimle gelmeni isterdim. Angelos yürümeyi bıraktı, döndü ve ona baktı. Bir süre suskun kaldı. Memnuniyetle, dedi sonra. Kabul edeceğini biliyordum. Nasıl gideceğiz İsfahan'a? Bunu bana bırak. Irak'tan geçecek. 2-3 gün Bağdat'ta kalacağız. Sonra İran'a doğru yola devam ederiz. Sana şimdiden söyleyeyim, hazırlanman için zamanın var. Ben de geri dönmem artık, dedi biraz düşündükten sonra. Neden? Hindistan'a gideceğim, Kalküta'ya. Bir arkadaşım orada kalıyor. Nasıl istersen, ne yapalım, dedi. İyi kalplisin Nesim, seni karşıma çıkardığı için Tanrı'ya teşekkürler. Hiçbir şey tesadüf değildir, hepimizin bir kısmeti var, buna emin ol. Çoğu kez bunu ben de hissederim. Herkesin vereceği bir şeyi vardır, Angelos. Kimi az, kimi çok, her zaman bir şey verirler. Alabilmek için hissetmek gerek, çünkü hissedemeyen bir şey alamaz. Ah bu temaslar, bu kadar dert getirmeseler de insanı duygular denizinde dolaştırsalar. Özgürlüklere koştukça ruhumuz daha ötelere açılır da yetmez artık açık denizler. Sürekli aynı yerde kalmayı istemez hayaller. Asaları ya yaşamın özünü açıklayan seçilmiş olanlar alır ellerine ya da inanan ve kendini buna adayanlar paylaşır onları. Bu büyüleyici akşamlar sürüklerdi insanı yaşam ateşini tutan keyiflerle rastlaşmaya. Böyle akşamlarda İstanbul'daki anılarıyla dolaşırdı. Sevdiği yüzleri getirirdi aklına. Duygularının değişmediğini görürdü. Geri dönemeyecek olması ona keder veriyordu. Gece yarısından sonra kıyılarda İstanbul'u hissettirecek bir şeyler arardı. Vatanını kalbinde taşıyordu. Zaman geliyor ki dalga dalga her yere sürüklüyordu insanı. Kovuşturuluyorsun, itiliyorsun, boşa uğraşıyorsun. Oysa var olmak ve de yaşamın geçmiş anılarıyla karşılaşmayı istiyorsun. Geceler hüznü de zevk için dürtüleri de getirirdi. Kendini bırakırdı insan hareket eden ne varsa ve de fırtına neyi önüne katarsa. Angelos geriye dönemezdi, başı önde ilerliyordu. Mezopotamya, Haziran 1953. Yolculuklardan edindiği deneyimlerden dolayı Angelos yaşamaya susamış insanları fark edebiliyordu. Her patikada, her pınarda, tüm arkadaşlıklarında. Son zamanlarda aklında yeni bir konu dolanıp duruyor ve halkların sahip olduğu iletişim zorunluluğunda yoğunlaşıyordu. Mezopotamya'da, Bağdat'a yolculuk ederken yeni bir düşünce belirdi onda. Nesim'le birlikte aldıkları yolun yanında uzayıp giden Fırat'tan başlayacaktı. Bakışları onu tasvirler ve tüm dönemlerin acımasızlığını yıkan hikayelerle gökyüzü kubbesine çıkaracaktı. Yolculuk ettikleri tren bunaltıcıydı. Örtüler pencerelerden dışarıya dalgalanmaktaydı ve sürekli konuşma sesleri vardı. "Her zaman yaşamın böyle mi Nesim?" diye sordu bir ara. "Nasıl yani?" İşte böyle. Her zaman ruhunun aradığını izliyorsun. Ama nasıl olması gerekir ki? Yapmayacağım bir şey mi isteyeyim? Seni anlayamıyorum. Şunu söylüyorum. Çoğu kez mecbur oluyoruz. Geride bıraktığımız başkaları var ya da başkalarını düşünmemeliyiz. Ben iyi olduğum sürece diğerleri de olacaktır. Ben iyi değilsem beni nasıl görürler dostum İskender? Böyle soruları başkasından duyamam. Batıya bakma, onlar işi karmaşık hale getirirler. Ressamsın. Bize yakışmayan bazı öğeleri üzerimizden atmamızı gerektiren durumları düşün. Bunları üzerimizde taşırsak çok acı çekeriz. Bağdat'ın görünümünde eski zamanlarda sahip olduğu ünü göz önüne getirebiliyordu. Harun el-Reşit zamanın tüm zenginliklerini ve bilinen alimleri toplamıştı buraya. Abbasiler dönemine ait kalıntılar hala ayaktaydı. Dönemin parlaklığını hatırlatırcasına. Bağdat'ı Suriye ve İstanbul üzerinden Avrupa'ya bağlayan demir yoluna varmışlardı. Burada kent Türkiye'nin güneydoğusundan Toros dağlarından Dicle nehriyle ikiye ayrılıyordu. 3 gün kaldılar Bağdat'ta. Nesim işlerini bitirinceye dek. Gece gündüz gürültülü caddelerinde dolaşırken Angelos kentin sunduğu çiçeklere kapılıyordu. Ardından yolculukları efsanevi İran'a devam etti. Tüm doğuda bilinen Ömer Hayyam'ın Müslüman takvimini düzenleyen İranlı Ozan'ın ülkesine. Oradan öteye İsfahan'a gidiş oldukça yorucu geçmişti. Sık sık duruyorlardı. Demiryolu bağlantısı olmadığı için sürekli taşıt değiştirmek zorunda kalıyorlardı. Taşıt hayvanlarıyla birlikte göçer olan kaşkalarla dolunca hareket ediyordu. Toprağın ısızlığı daha çok yaşamın soğuk öğesini taşıyan alanlara, nehirlerin akışına yayılıyordu. İsfahan'a vardıklarında öğlendi. Minibüs yolcu doluydu. Uyduruk bir istasyonda durmuşlardı. Yerin düzensizliğinden ve kirden hiç belli olmayan. Onları merkeze götürecek bir araba bulmayı da başardılar. Yolda İsfahan'ın ünlü mezar anıtından geçtiler. Tüm duvarları nakışlıydı sanki. Kentin merkezindeki saray meydanına vardıklarında sıcak dayanılır gibi değildi. Araba bir otelin önünde durdu. Eşyalarını çabucak indirdiler ve otelden içeriye girince sıcaktan kurtuldular. Yukarıya geniş bir odaya yerleşip yorgunluktan kendilerini uykuya bıraktılar akşama dek. Nesim buralara hep geliyor, kumaş satın alıyordu. Mezopotamya'nın en iyileri olan özellikle İsfahan önemli bir kumaş merkeziydi. Gün batımına doğru otelin salonuna indiler, yuttukları tozdan arınmış halde. Ayrıca kentteki yaşama dalmak için de iyi giyinmişlerdi. Otel büyüktü. Giriş katındaki salonlar zengin döşeme ve pahalı Arap süslemeleriyle debdebe doluydu. Parlak zeminler Arap çizgisinin çeşitli kompozisyonlarıyla kaplıydı. Sakin bir yerde oturmayı tercih ettiler. "Ne arzu edersiniz?" diye sordu Nesim'e resepsiyon memuru. "Şu kişileri aramanızı," dedi ve ona bir kağıt parçasını uzattı. "Onlara otelinizde kaldığımı söyleyiniz. Size ne ikram edelim?" "Meşrubat ve kahve getirin şimdilik." "Her zamanki gibi," dedi, uzaklaştı memur. "Kim bunlar Nesim?" diye sordu Angelos daha sonra. "Kumaş üreticileri. En iyi kumaşları buradan alırız. Avrupa'ya da dek uzanırlar. Onları buraya çağırdım çünkü onlarla birlikte istediğimiz yere rahatlıkla gidebiliriz. Her şey iyi giderse iş sorununu hallederiz. Yarın da kumaşları hazırlayan, boyayan birimleri ve yeni desenleri görmeye gider, alışveriş yaparız. Sonra sen de dilediğince hareket edersin." "Dilediğimce gezerim. Hadi, Allah büyüktür." Nesim kenti iyi biliyordu. Epey zaman sonra iş arkadaşları geldi. Onları hiç yalnız bırakmadılar. Her gün onlara değişik bir ortam sundular. Angelos için dinlendirici bir yolculuk olmuştu. Her yerde karşılaştığı insanların hal ve tavırlarını belleğine kazıyordu. Orada olduğu sırada ziyaret ettiği İsfahan Okulu hakkında bilgi edindi. Orada tanıştığı ressamlardan sanat üzerine incelemelerde bulundu. Minyatür ve portre dalında son büyük İran okuluydu burası. Angelos'un duyguları sürekli hareket halindeydi. Yollarda yeni yeni pırıltılara rastlıyordu. Hiçbir yerde kendini yabancı gibi görmüyordu. Bu kaygısız günlerinde bir rahatlık vardı içinde. Bir esinti, daha iyi bir şey için esen. "Bugünlerde seni canlanmış gibi görüyorum Angelos," dedi ona Nesim okulun kemerli çıkışında. Güneş o sırada batmak üzereydi. Soluk sarının renkleri kendin üzerine yansıyaraktan. "Çünkü kafamı yormuyorum. Her anı kaygısız yaşıyorum. Düşüncelerimi sıkmadan. Benimle dönmeyecek misin?" Şimdi tek başıma devam edeceğim. Hindistan'a nasıl gideceksin? İran körfezine ineceğim. Bender Abbas limanına. Oraya götürecek bir gemi bulacağıma eminim. Senin o Fransız dostun şimdi Hindistan'da mı? Evet. Bir mektup yolladım ona önden. Yolda olduğumu ama zaman sözü veremeyeceğimi yazdım. Bir ya da iki ay içinde varabileceğimi belirttim. Kalküta, Hindistan'ın öbür yanında. Anlaşılan tüm Hindistan'ı boydan boya geçeceğim. Şam'da da bir dostun olduğunu unutma. Değeri hak eden bir Arap insanıydı. Ertelemeden yaşamayı biliyordu. Angelos yıllar geçse de onun aynı yapıda kalacağına inanıyordu. Bender Abbas'a giden tren Şiraz kentinden de geçiyordu. Yarım saat orada kaldı. Uzun bir süre önce Selanik'te Şiraz Gülü diye anlattığı öyküyü anımsadı. Manzara oldukça görkemliydi. Eski Persepolis kenti üzerine kurulmuştu. Birçok İran şairinin doğduğu yerde ve daha çok İran sanatını canlandıran Sasaniler döneminde ünlü olmuştu. Kent düzlüktü. Neredeyse her yere o renk, soluk sarı rengi hakimdi. Tek başına kalınca düşünceler yine başlamıştı ona egemen olmaya, derin ve etkili. Kimi resmetmeyi tasarladığı yeni betimler, kimi geride bıraktığı geçmişi ve kimi de yaşadıkları. Bilinmedik, ona egemen oluyor, kendini araştırmacı gibi hissediyordu. Yaşamın anlamını ayırt ettiğinden beri oluşan kendi bilgeliğinin dünyasında yaşıyordu. Kendinden bir şikayeti yoktu. Çocukluğundan beri haritalarda gezindiği yerlerde dolaşıyordu. Şimdi de o haritaları anımsıyor, nerede olursa olsun yönünü kolaylıkla buluyordu. Yolculuk ettikçe yolları birleştiriyordu. Ah bu zamanda mis gibi kokan o yaseminler. Bender Abbas limanına dek eşlik ediyorlardı. Orada ise yollar uzun Hindistan yoluna uzanıyordu. Denize dökülen nehirler gibi. Gemi bulmada geç kalmıştı ama telaşa da kapılmadı. Bu kadar bir tasa olsundu. Bombaya giden bir yolcu gemisine bindi. 15. ayrımın sonu sayfa 203.